Ayrım 9.
Adam beni terminale bırakıyor. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Son kez suratına bakıp 12 Temmuz günü davul çalarak sokaklarda yürüyüş yapan protestanlardan olup olmadığını düşünüyorum. Ama iyi bir yüzü var. Hiçbir nedenle sokaklarda davul çalacak birine benzemiyor. Belfast'ta ve oradan Dublin'e kadar yol boyunca babaannemi bir daha görememek kaygısı içinde vicdan azabıyla kıvranıyorum. Babamın aptal gülücüklerine ve ay oy seslerine dayanabilir miydim bilmiyorum. Ama zaten artık trendeyim ve geri dönemem. Babaannemin, babamın ve halamın yüzleri gözümün önünde canlanıyor. 7 dönümlük işe yaramaz arazinin ortasında yaşadıkları sefil ve mutsuz hayatı düşünüyorum. Sonra Limerick'te 44 yaşına gelmiş annemi düşünüyorum. 7 çocuğundan 3'ünü kaybetmiş. Zavallının hayatta tek istediği birazcık huzur ve rahat yaşamak. Fort Dix'te uzman çavuş olarak kızağa çekilmiş Dunphy'nin hayatı da başka türlü acıklı. Langley's'deki Buck da öyle. Ordu onları barındırmasaydı ne yapacaklardı? Neredeyse gözlerimden yaşlar süzülmeye başlayacak. Kompartmanda 5 kişi birden bu üniformalı genç neden ağlıyor diye gözlerini üzerime dikecekler. Annem olsa sulu göz derdi ama bu insanlar Kore'de Çinlilerle göğüs göğüse çarpışan gençlerin sonu bu oluyor işte derler. Etrafımda kimse olmasa da ağlamamalıyım. Çünkü bir tek gözyaşı damlası bile gözlerimin kızarması için yeter. Limerick sokaklarında yine o çipil gözlerle yürümek istemiyorum. Annem kapıyı açar açmaz ellerini göğsüne koyuyor ve hayalet mi görüyorum diyor. Daha dün sabah gitmedin mi? Bir günde gittin geldin mi? Kuzey'de onun günahkarlığından söz ettiklerini söyleyecek değilim tabii. Babamın güya bu nedenle daha çok içtiğini, geçmişteki olayların hesabını ve bütün bunların ortasında kalışını ona anlatamam. Anneme bir yalan kıvırıyorum ve babamın çok içtiğini söylüyorum. Yüzü bembeyaz kesiliyor. Bunda ne var diyorum. Her zaman içmiyor muydu? Annem onun içkiyi bırakmış olabileceğini umut ettiğini söylüyor. Kuzey'de uzakta da olsa bir babanız olduğunu düşünmek bile bir şeydir diyor. Michael ile Alfie'nin doğru dürüst hatırlamadıkları babalarını görmelerini arzu ettiğini anlatıyor. Ama tabii bu haliyle değil diyor. Ah, içki içmediği zamanlar dünyanın en iyi kocasıdır. Dünyanın en iyi babasıdır. Ya bir şarkı söyler ya da bir masal anlatır. Ah, bir de dünyanın durumu hakkında fikir yürütmez mi? Ben de buna çok gülerdim diye ekliyor. Ama her şey içkisi yüzünden berbat oldu. Şeytan onun içine girdi. Neyse diyor, Michael ile Alfie'nin babasız büyümesi daha iyi. Kendisi de böyle daha rahat olduğunu söylüyor. 3 kuruş maaşım var, huzurum var. Hadi bir çay içelim, çok yorgun olmalısın. Limerick'te geri kalan günlerimi Amerika'ya dönüp hayatımı kurtarmam gerektiği düşüncesinde geçiriyorum. Uzun bir süre buraya geri dönmem diye düşünüyorum. St. Joseph's Kilisesi'nde, yani ilk günah çıkarttığım kilisede, rahibin yanağımı okşayıp beni gerçek kilisenin bir üyesi ilan ettiği yerde duruyorum. Roden yolundaki evimize gidiyorum ve burada nasıl 5 yıl yaşadığımızı, insanların hala buralarda nasıl yaşayabildiğini düşünüyorum. Bütün mahalle bir tek tuvaleti paylaşıyor. Downers'ların evi boş. Bu da bu kenar mahallelerden kurtulmanın bir yolu olduğunu gösteriyor. Mr. Downers ailesini İngiltere'ye aldırtmış. Demek babalar maaşlarını içki yerine eşine ve çocuklarına verirse böyle oluyor. Mr. Downers gibi bir babam olsun isterdim ama olmadı. Artık bundan şikayet etmenin bir anlamı yok. 19. Langley's'de teçhizat sayımı ve dağıtımı dışında günün büyük bir kısmı yapılacak işim olmuyor. Ben de karargahın kütüphanesinden aldığım kitapları okuyorum. Artık Dachau'daki çamaşırhaneye gitmemiz de yasaklandı. Rapaport oraya ilk gidişimizdeki olayları birisine anlatmış. Bu da binbaşının kulağına gitmiş. 2 hafta kadar koğuşlarımıza kapatılarak cezalandırıldık. Rapaport yaptığına pişman oldu ama işin bu kadar büyüyeceğini ummamış. Ne var ki o kamptaki kızların haline acıdığını da gizlemiyor. Bana Weber gibi insanlarla takılmamamı öğütlüyor. Bak o kadar fena değil diyor. Benim eğitimime devam etmek için bir yol bulmam gerektiğini söylüyor. Bir Yahudi olsaydım bunun için uğraşırdın diyor. Benim New York'taki o üniversite öğrencilerine nasıl özendiğimi ve onlardan biri olabilmek için kurduğum hayalleri nereden bilecek? Askerden sonra da üniversiteye gidebileceğimi söylüyor. Ama lise diplomam olmadan bu imkansız. Bana imkansızlıkları düşünmememi söylüyor. Nasıl mümkün olur onu düşün. Yahudiler böyle oluyor demek. Ona New York'ta bir yandan ekmek parası kazanıp bir yandan liseye devam edemeyeceğimi açıklıyorum. Gece okuluna git diyor. Gece okuluna gidersem kaç yılda lise diploması alabilirim? Birkaç yılda. Birkaç yıl gece gündüz bu tempoya dayanamam. Peki başka ne yapabilirsin? Bilmiyorum. O halde gözlerim yine kıpkırmızı olmuş. İltihaplar akıyor. Bu kez Burdick beni revire yolluyor. Doktor daha önceki tedavim hakkında bilgi istiyor ve New York'taki doktorun Yeni Ginelilerde görülen bir hastalığa yakalandığımı söylediğini anlatıyorum. Askeri doktor hemen atılıyor. Evet asker, işte tam bu hastalık. Derhal saçlarını kazıt ve iki hafta sonra gel beni gör. Askerde başımızda sürekli keple dolaştığımız için kafamı kazıtmak o kadar da sorun değil. Ama Lengriz'de kızların diline düşmek var. İki hafta sonra da gözlerimde bir iyileşme olmuyor ve doktor beni Münih'teki hastaneye sevk ediyor. Yaptığı yanlışlıktan dolayı özür filan dilemiyor. Boşu boşuna kafamı kazıtmış olmama da aldırdığı yok. Hastalığımın Yeni Ginelilerin hastalığıyla ve saçımdaki kepekle bir ilgisi olmadığını itiraf edecek biri hiç değil. Ruslar sınıra dayanmış, zor günler yaşıyoruz diyor. Askerlerimizin sağlıklı ve güçlü olması gerekirken bu hastalığın bütün bölüye ve Avrupa birliklerimize yayılmasına göz yumamam. Yine bir ciple Münih'e gönderiliyorum. Bu kez şoför bir Kübalı. Vinny Gandia'nın astımı var ve davul çalıyor. Askerlik ona epeyce zor gelmiş ama müzik piyasası çok parlak gitmediği için Küba'daki ailesine para göndermek açısından bu içine de gelmiş. Eğitim döneminde sıskalığı nedeniyle onu askerden neredeyse atıyorlarmış. Fakat Kotex ambalajlarındaki süngerlerle omuzlarını besleyerek durumu kotarmış. Rapaport'un da böyle yaptığını düşünerek Kotex firmasının Amerikan askerlerine ne kadar yardımcı olduklarını bilememesine üzülüyorum. Vinny yol boyunca direksiyonu dirsekleriyle kullanıyor. Elinde bagetlerle müzik yapıyor ve kesik kesik şarkılar mırıldanıyor. Hiçbir şey söylemese de du bap ba du diye tempo tutuyor. Fakat bir ara tıkanıyor ve cipi durdurup astım ilacını sıkıyor. Sonra başını direksiyona dayayıp soluklanmaya çalışıyor. Doğrulduğunda gözlerinde yaşlar birikmiş olduğunu görüyorum. Böyle bir hastalık yerine sadece gözlerimde iltihap olduğu için kendimi şanslı sayabileceğimi söylüyor. Keşke benim de astım yerine gözlerimde iltihap olsaydı diyor. Davul çalarken bile durup şu lanet ilacı çekmek zorunda kalıyorum. Kör olmaya razıyım. Bu davul çalmamı engellemezdi. Davul çalmadan yaşamanın ne anlamı var? Astım hastası olmayanlar bunun değerini bilemiyor. Ah, insanlar rahat rahat soluk almanın ne demek olduğunu bilmeden hayattan şikayet ederler. Bir tek gün bu hastalığı çeksinler, ömür boyu her nefes alışlarında Tanrı'ya şükredeceklerdir. Bir tek gün bu illeti çekmek yeter. Vinny başına takabileceği miğfer gibi bir alet icat etmeyi düşünüyor. Davulunu çalarken rahatça nefes alabileceği bu aletle çok mutlu olacağını söylüyor. Gene Krupa, Buddy Rich gibi davulcuların ne kadar şanslı diyor. Astımları yok kerataların. Eğer askerliğim bittiğinde gözlerim kör filan olmazsa beni 52. caddeye götüreceğine dair söz veriyor. Kör de olsam fark etmez diyor. Seni yine oraya götürürüm. Müzik dinlemek için. Görmek şart değil. Ben de Vinny soluk almak için kıvranırken kendimi bir bastonla ya da rehber köpeğimle 52. caddede düşünüyorum. Ne manzara. Ray Charles ile müzikten söz ederiz diyorum. Vinny buna çok gülüyor ve tekrar bir krize yakalanıyor. Bu hastalıkla insan gülmek bile istemiyor diyor. Kimse astımlı bir davulcunun neler çektiğini bilemediği gibi gülmekten korkmanın ne demek olduğunu da bilemez diye yakınıyor. Ne bilecekler? Akıllarına bile gelmez. Münih'teki doktor New York'taki ve Langley's'deki meslektaşlarına küfredip gözüme asit gibi yakan gümüş rengi bir ilaç döküyor. Sızlanıp durma diyor. Bir tek senin canın mı kıymetli? Kore'de bok yolunda ölmek daha mı iyi? Sağa bak, sola bak, aşağı bak diyerek gözlerimi ilaca dökmeye devam ediyor. Seni nasıl orduya almışlar diyor. Dua et Münih'e gelmişsin. Kore'de bu gözlerle nasıl savaşırdın? Hastanede birkaç gün kalmam gerektiğini söylüyor. Gözlerini açık tut, ağzında kapalı. Yakında bir şeyin kalmaz. Hastanede yatmanın en güzel yanı gözlerimden şikayetim olmasına rağmen gece gündüz kitap okuyabilmek. Doktor gözlerimi dinlendirmem gerektiğini söylüyor ve hasta bakıcıya her gün gözlerime o ilaçtan sürmesini söylüyor. Ama hasta bakıcı Apollo, doktorun bir boktan anlamadığını söylüyor ve göz kapaklarıma penisilinli bir pomat sürüyor. İyi kötü bu işlerden anlarım diyor. Ben de tıp okudum ama okulu terk etmek zorunda kaldım. Aşk meselesi diyor. Gözlerim bir günde iyileşiyor ve doktorun beni birliğe geri göndermesinden korkuyorum. Zane Grey, Mark Twain, Herman Melville ve diğer bütün kitaplara veda etmek gerekecek. Apollo üzülme diyor. Doktor muayeneye geleceği zaman gözlerine tuz sürersin. Ona Limerick'te kötü kalpli bir adamın bize yiyecek fişi vermesi için annemin de gözlerine böyle tuz sürdüğünü anlatıyorum. Şimdi başka diyor Apollo ve bana kahve ile sigara istihkakımı kullanmadığıma göre ona verebileceğimi söylüyor. Penisilinli ilaç ve tuz hilesi karşılığında bunu yapacağımdan emin. Yoksa doktor yine o asit gibi ilacı gözlerime sürecek. Apollo Münih'te kadın bulmak hiç zor değil diyor. Ortalık kadın kaynıyor. Ama o kaliteli kadın istiyormuş. Hastanedeki şanssızlığım Herman Melville'in Moby Dick'e hiç benzemeyen Pierre ya da Belirsizlikler adındaki sıkıcı bir kitabıyla başlıyor. Uykumu getiren bu kitap yüzünden gündüz vakti doktorun yanına geldiğini fark etmiyorum. Ve doktor Apollo'nun başucumda bıraktığı penisilinli ilacı görüyor. Bu Apollo'nun işi değil mi diye bağırıyor. Mississippi'deki o aptal okulda tıp okuduğunu sanıyor. Doktor koridora çıkıp Apollo diye sesleniyor. Çabuk kıçını kaldır buraya gel. Emredersiniz efendim. Bu ilacı hastaya sen mi verdin? Bir bakıma öyle efendim. Ne diyorsun sen? Gözleri çok kötüydü. Sana kim bu yetkiyi verdi? Sen doktor musun? Hayır efendim. Mississippi'de bu ilacı kullandıklarını görmüştüm. Başlarım senin Mississippi'deki okuluna. Emredersiniz efendim. Sen asker, o gözlerle ne kitabı okuyorsun? Herman Melville'in Pierre adlı kitabı efendim. Ne hakkındaymış? Pek anlamadım. Esmer bir kadınla kumral bir kadın arasında bocalayan Pierre adında bir adam hakkında. New York'ta kiraladığı bir odada kitap yazmaya çalışıyor. Oda çok soğuk ve kadınlar tuğlaları ısıtıp ayaklarına koyuyor. Bölüğüne geri dönüyorsun asker. Burada kıçını yayıp kitap okuyacağına orada bir işe yararsın. Sana gelince Apollo, topa tutulmadığına dua et. Emredersiniz efendim. Defolun. Ertesi gün Winnie beni Langreys'e geri götürüyor. Ama bu sefer elinde bagetleri yok. Geçen sefer az daha ölüyordum diyor. Hem araba kullanıp hem davul çalmak ve bu sırada bir yandan da astımla baş etmek zor. Bir seçim yapmak zorundaydım. Bagetlerimden vazgeçtim. Ya kaza yapıp sakat kalırsam, ya ellerime bir şey olur da hiç davul çalamazsam, ölürüm daha iyi. Oysa bir an önce 52. caddeye döneceği günler için sabırsızlanıyor. Benden söz istiyor. New York'ta buluşacağız. Bana bedavadan caz dinletecek. Oralarda herkesi tanırım diyor. Onlar da beni iyi tanır. Şu astımım olmasaydı Krupa ya da Rich ile sahnede olurdum. Bunu herkes biliyor. 3 aya kadar terhis olabilirim. Ama bir yasa var. 9 ay daha askerlik yaparsam 6 yıllık zorunlu hizmetten kurtulabiliyorum. Burada çarşafları sayarak, prezervatif dağıtarak, bira içip kızlarla yatarak ve kütüphaneden kitap seçip okuyarak 9 ay daha geçirebilirim. Tekrar izne çıkıp İrlanda'ya dönerek büyük annemi görmeye giderim ve ondan özür dileyebilirim. Münih'te dans dersleri alıp Limerick'teki kızları tavlayabilirim. Hele sırmalarım da artarsa hepsi kuyruğa girerler. Ama Emer New York'ta gün saydığını yazıyor. Benden bu kadar hoşlandığını tahmin etmiyordum doğrusu. Ben de o benden hoşlandığı için ondan daha çok hoşlandığımı hissediyorum. Çünkü bir kızın ilk kez benimle böyle ilgilendiğini görüyorum. O kadar heyecanlanıyorum ki ona kendisini sevdiğimi yazıyorum. O da bana beni sevdiğini yazıyor. Ve bu beni öyle bir coşturuyor ki asker çantamı kaptığım gibi uçağa atlayıp onun yanına gitmek istiyorum. Ona mektuplarındaki parfüm kokusunu içime çektiğimi, kendisini nasıl özlediğimi yazıyorum. New York'taki hayatımızı hayal etmeye başlıyorum. Sabah işime gideceğim, bir ofiste masa başında bir işim olacak ve önümdeki kağıtlarla önemli kararlarını yazacağım. Akşamları Emer'le birlikte yemeğimizi yiyeceğiz ve erkenden yatağa gireceğiz ki bol bol heyecan olsun. Tabii mektuplarda bu heyecan bölümünden pek söz edemiyorum. Çünkü Emer saf bir kız ve annesi eğer böyle şeylerden söz ettiğimi öğrenirse kapıyı suratıma çarpar. Ve benden hoşlandığını söyleyen tek kız arkadaşımı böylece kaybederim. Ona Biltmore Oteli'ndeki üniversiteli kızlara nasıl göz diktiğimi, Langreys ve Münih'te ve şu kampta yattığım kızları anlatamıyorum. Kız şoka girip ailesine söylerse, özellikle ağabey Liam bunları duyarsa hayatım kayar. Rapaport ise evlenmeden önce bütün diğer kadınlarla yaptıklarımı ona anlatmak zorunda olduğumu söylüyor. Bak öyle saçma şey olur mu diyor. Her zaman her şeyi kendine saklayacaksın. Hele hele evleneceğin kadına bir halt söylenmez. Ordudaki gibi ağzını kapatacaksın. Weber de aynı şekilde düşünüyor. Rapaport gidin kendinize asın diyor. Weber evleneceği kadına yapacağı tek iyiliğin bel soğukluğu filan gibi bir hastalık geçirmemek olacağını söylüyor. Sonra hastalıklı çocuklarım olsun istemem. Rapaport hayret diyor. Bu kadarını düşünebiliyorsun demek. Son gecemde Bad Tolls'ta bir restoranda parti yapıyoruz. Subaylar eşlerini getiriyor ve bu da bizim Alman kızları partiye getiremeyeceğimiz anlamına geliyor. Subay hanımları bazılarımızın memleketlerimizde eşlerinin olduğunu düşünerek bunu onaylamayacaktır. Mutlu Amerikalı ailelerin mutluluğunu bozan Alman kızlarla birlikte olmak hiç hoş karşılanmaz. Yine yüzbaşı bir konuşma yapıyor ve benim birliğin en iyi askerlerinden biri olduğumu söylüyor. Çavuş Burdick de bir konuşma yaparak teçhizatçı olarak çok dürüst çalıştığımı ekliyor. Bu arada herkes prezervatifleri de kastettiğini anlıyor ve bir gülüşmedir gidiyor. Derken subaylar bizi şşt diye uyarıyor. Burada hanımlarımız var. Subaylardan birinin Belinda adında bir karısı var. Benim yaşımda. Evli olmasa birkaç biradan sonra onunla konuşma cesaretini gösterebilirim. Fakat buna gerek kalmıyor. Belinda bir ara kulağıma eğilip bütün subay hanımları seni çok yakışıklı buluyoruz diyor. Ben kıpkırmızı kesilip tuvalete kaçıyorum. Döndüğümde Belinda diğer subay hanımlarına bir şeyler söylüyor ve hepsi gülüşüyor. Bana bakıp daha çok gülüyorlar ve Belinda'nın onlara benim kulağıma fısıldadıklarını tekrarladığını anlıyorum. Tekrar kıpkırmızı kesiliyorum. Şu dünyada kime güveneceğini bilemiyorsun. Bak olayı seziyor ve boş vermek diyor. Şımarık karılar. Seninle böyle alay edemezler. Bakın haklı olduğunu biliyorum ama Belinda ve arkadaşlarının bu alaylı gülüşünün Langley's'deki son anım olarak zihnime çakılıp kalması beni çok üzüyor. 20. Camp Kinmer'den terhis olduğum gün Manhattan'da 3. caddede Brefini Bar'da Tom Clifford ile buluşuyorum. Hardallı lahana ve et yiyip bol bol bira içiyoruz. Tom bir İrlandalının evinde kalıyormuş. South Fox'ta Logan'ın pansiyonuna birlikte gidip sonra iş çıkış saatlerinde Emery Doğu 54. sokaktaki evinde ziyaret etmeye karar veriyoruz. Mr. Logan kel kafalı, kırmızı suratlı bir adam. Oldukça yaşlı sayılır ama Nora adında genç bir karısı var ve birkaç aylık bir bebekleri var. Mr. Logan İrlanda'ya çok bağlı ve dini inançları konusunda çok katı. 12 tane pansiyonerinin hiçbiri pazar sabahı ayine katılmadan kahvaltıya oturamıyor. Daha önceleri Aşai Rabbani ayinine katılan olursa ve bunu kanıtlayacak iki tanık gösterebilirse kahvaltıda sosis yiyebiliyormuş. Tabii her pansiyoner diğer iki tanık pansiyonerle birlikte bu hakkı kazanmanın yolunu bulmuşlar. Ve sonunda Logan karısının paltosuyla şapkasını giyerek kılık değiştirip kiliselerde pansiyonerlerini aramaya çıkmış. Böylece Aşai Rabbani ayinine kalmak bir yana Ned Guinan ve Kevin Hayes dışında pazar günü kilise ayinine bile giden bir tek pansiyoneri olmadığını görmüş. Geri kalanlar Willis Caddesi'nde barların henüz açılmamış olduğu sabah saatlerinde gizli gizli bira içiyorlarmış. Mr. Logan da bir sabah pansiyonerler salına salına kahvaltıya geldiğinde ağızlarını koklamak istemiş. Pansiyonerler çok kızmış ve burası özgür bir ülke diye isyan etmişler. Bir parça sosis için ağızlarını koklatacaklarına Logan'ın bayat ekmekle verdiği sulu çay veya sulu sütün yanında sulu yumurtaya razı olacaklarını söylemişler. Mr. Logan'ın evinde küfretmek de yasak. Aksi takdirde bizi kovar. Karısının ve oğlu Luke'un yanında hiçbirimizin bu tür davranmasına göz yummuyor. Odalarımız zemin katta olmasına rağmen her şeyi duyduğunu söylüyor. Bu pansiyon işini kurmak hiç de kolay değil diyor. Memleketlim de olsa kimsenin işimi bozmasına izin veremem. Zaten zenciler bu semti berbat etti. Ne ahlak var ne iş güç. Babasız çocuklar sokaklarda azıp duruyor. Haftalık kiramız kahvaltı dahil 18 dolar. Akşam yemeği isteyene ayrıca 1 dolar biniyor. 12 kişi için 8 yatak var ama tersanede vardiyayla çalışıldığı için yatakları paylaşıyoruz. Ancak hepimizin birden evde olduğu cumartesi geceleri 4 yatakta ikişer ikişer yatıyoruz. Bu da fark etmiyor çünkü cumartesi geceleri St. Nicholas Caddesi'nde hepimiz kafayı buluyoruz. Kimse kiminle yattığını aldırmıyor. Kadın, erkek, koyun. Hepimiz bir tek banyoyu kullanıyoruz ve herkes kendi sabununu getiriyor. İlk önceleri beyaz olan havlularımızın baş taraflarıyla alt tarafını ayıran siyah bir çizgi var. Mr. Logan el yazısıyla havluların üst kısmı karından yukarı ve alt kısmı karından aşağı kullanılacaktır diye banyoya bir not asmış. Havlularımız 15 günde bir yıkanıyor ve yazılı talimata uygun olarak havlularını kullananlarla biraz sarhoş olup havluların alt ve üst kısımlarını karıştıranlar arasında sürekli bir kavgadır gidiyor. İçimizde en yaşlı pansiyoner Chris Wayne, 42 yaşında bir inşaat işçisi. Zavallıcık henüz gücü yerindeyken 23 yaşındaki sevgilisiyle evlenebilmek için para biriktiriyor. Ona Dük diyorlar. Chris içki ve sigara içmez. Pazar günleri her iki aynada gider ve bizlerle pek kaynaşmaz. Dindar, cimri, saçları kırlaşmış, bir deri bir kemik bir adam. Kendi havlusuyla sabununu ve iki takım çarşafını bizden saklamak için hep çantasında taşıyor. Her gece yatağının başucunda diz çöküp uzun uzun dua ediyor. Aramızda tek başına bir yatağa el koyan sadece o. Çünkü kimse sarhoş ya da ayık onun kutsal yatağına yaklaşamıyor ve yokluğunda bile kimse onun yatağında yatamıyor. Chris her gün sabah 8 akşam 5 arasında işe gidiyor. Akşam yemeklerini Loganlarla yiyor. Loganlar bu işe bayılıyor çünkü haftada 7 dolar fazladan para kazanıyorlar. Ama bir süre sonra Chris öksürüp tıksırmaya ve mendiline kanlar tükürmeye başlayınca onu sevmez oldular. Loganların küçük bir çocukları var ve onu düşünmek zorundalar. Bir akşam Chris'e kendine yeni bir yer bulmasını söylüyorlar. Chris de Logan'a küfrederek onun bir ruh hastası olduğunu ve ona acıdığını söylüyor. O çocuğun senden olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Pansiyonerlerine şöyle bir bak da kime benzediğini gör. Mr. Logan soluyarak sandalyesinden fırlayıp kalp hastası olmasaydım seni şuracıkta gebertirim diye Chris'in üstüne yürüyor. Ama Nora ciyak ciyak beni babasız bir çocukla dul mu bırakacaksın diye bağırmaya başlıyor. Chris gülerek merak etme o çocuk babasız kalmaz diyor. Sonra öksüre öksüre odadan çıkıp gidiyor ve o geceden sonra ortadan kayboluyor. Ama pansiyonda hepimizin hayatı zehir oluyor. Logan herkese kuşkuyla bakıyor. Nora'ya sürekli bağırıyor. Hırsından havlulardan birini geri alıp fırından bir gün önceki ekmekleri toplamaya, süt yerine süt tozu kullanmaya başlıyor. Hepimizi tek tek günah çıkartmaya zorluyor. Böylece yüzümüzün ifadesinden Chris'in sözlerinin doğru olup olmadığını anlayabileceğini iddia ediyor. Hepimiz bunu reddediyoruz. Logan daha çok gündüzleri evde olan dört pansiyoneri iyice sıkıştırıyor. En çok evde kalan Peter McNamee de senin Kilkenny'den gelmiş Noran ile o halta etmeye hiç de meraklı değilim diyor. Kadının ev işi yapmaktan canı çıkmış zaten. Kemik torbası gibi takır tukur. Mr. Logan yine soluğu kesilerek beni çok incittin Peter diyor. Sen bizim en iyi pansiyonerimizdin. Gerçi şu giden softa bozuntusu Chris'i de sevmiştik. Kusura bakmayın Mr. Logan. Sizi üzmek istemezdim ama Kilkenny'den gelmiş olan karınız pek öyle ağım şahım bir parça sayılmaz. Mr. Logan hepimizi süzerek sizce de öyle mi çocuklar diye soruyor. Elbette Mr. Logan. Peter emin misin? Elbette Mr. Logan. Sağ ol Peter, sağ ol. Şükürler olsun Tanrım. Logan'ın pansiyonundakiler doklarda ve depolarda çalışıyor ve iyi para kazanıyor. Port yükleme şirketinde kamyonları yükleyip boşaltma işinde fazla mesaileriyle Tom'un maaşı haftada 100 doları geçiyor. Peter McNamee ise Merchants buzhanesinde Chicago'dan gelen dondurulmuş et kamyonlarının yükleme boşaltma içinden her hafta pansiyona kocaman biftek ve domuz eti parçaları getiriyor. Bizim bu etleri gördüğümüz yok tabii. Pansiyonerler Mr. Logan'ın bu etleri Willis Caddesi'ndeki bir kasaba sattığını söylüyorlar. Pansiyonerlerin hepsi para biriktirip her şeye rağmen huzur buldukları İrlanda'ya dönmek istiyor ama buna rağmen sürekli içiyorlar. Sadece Tom o sefilliğe geri dönmek istemediğini söylüyor ve diğerleri bunu kişisel bir hakaret gibi alıp onunla takışıyor. Tom ise onlarla dalgasını geçerek bu hayatın İrlanda uğruna kavga etmeye değmeyeceğini söylüyor. Burada Logan'ın pis havlularını paylaşarak hayat geçmez diyor. Ned Gwynn'in de Tom'a katılıyor ama o da Chris gibi verem ve ömrü pek uzun değil. Memleketi olan Kildare'e dönmek istemesinin nedeni evinde ölmek. Sabahları at çiftliğinden bir ata atlayıp her tarafı yeşilin bin bir tonuna bürünmüş o güzelim topraklarda gezinti yapabilmek tek hayali. Bunları anlatırken gözleri parlıyor ve solgun yüzünde bir renk geliyor. İnsanın içinden ona sarılmak ve zavallıyı teselli etmek geliyor. Ama pansiyonerler arasında bu davranış pek hoş karşılanmaz. Mr. Logan onun pansiyonda kalmasına göz yumuyor. Çünkü o net o kadar savunmasız görünüyor ki adamcağız onu oğlu gibi bağrına basıyor ve bebeği için endişe etmeyi aklına bile getirmiyor. Baker & Williams şirketinde de onu kadrolu olarak çalıştırmaları şaşırtıcı. Ned ağır işler yapamadığı için ofiste telefonlara bakıyor. Boş zamanlarında Fransızca çalışıyor. Bunun nedeni de cennete gittiğinde Azize Teresa ile konuşabilmek. Mr. Logan onu kırmamaya çalışarak öbür dünyada Latince'nin geçerli olduğunu anlatmak istiyor. Bu da pansiyonerler arasında uzun tartışmalara yol açıyor. Peter Tanrı'nın İbranice konuşması gerektiğini savunuyor ama Mr. Logan ona fazla ters gitmek istemiyor. Çünkü cuma akşamları gelen etten olabilir. Tom Clifford yine işin dalgasında. Aziz Patrick ya da Aziz Bridget nasılsa bizim dilimizi konuşur diyor. En iyisi biz kendi dilimizi geliştirmeye bakalım. Bu espriye net dışında kimse gülmüyor aslında. Derken Peter bu dünyada tüberküloz hastalığı bir yandan, İrlanda'nın soğuğu bir yandan, İngiltere'nin bize yaptıkları bir yandan, tepemizde Katolik Kilisesi'nin baskısı bir yandan hala nasıl sağ kaldığımız tartışmasını ortaya atıyor. Bütün bunlara karşı şurada 3-5 dolar kazanmak için kıçımızı yırtıyoruz. Mr. Logan karısının ve çocuğunun önünde konuşmalarına dikkat etmesi için onu uyarıyor. Peter ancak o zaman susuyor. Özür dilerim, böyle kaptırıyorum işte diyor. Tom bu arada port şirketinde bana göre bir iş olduğunu söylüyor ama Emer benim bir büroda beynimi kullanacağım bir işim olması gerektiğini öne sürüyor. Peter ise bu işin büro işinden daha iyi olduğunu savunuyor. Oralarda adama hem takım elbise giydiriyorlar hem de daha az para veriyorlar diyor.